წინა საარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Yılda Türk dünyasının büyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümündən 100 il ötdü. Bu məşhur mütəfəkkirə sayğı əlaməti olaraq UNESCO 2014-cü ili İsmail Qasparalı ili elan etdi. Azərbaycanda daha çox Qasprinski soyadı ilə tanınan Qasparalı İsmail bəy Kırım müharibəsindən bir az öncə 1851-ci ildə Baxçasaray yaxınlığındakı Avcıköydə dünyaya gəldi. Uşaqlığı Kırım Türk mədəniyyətinin beşiyi olan Baxçasarayda keçdi. Elə soyadında atasının doğulduğu Qasparalı kəndinin adından götürdü. İsmail bəy ilk təhsilini harda aldı? O necə məşhurlaşdı? Dildə, düşüncədə, işdə birlik şüarı hansı zərurətdən doğdu və nədən sürətlə yayıldı? İsmail bəyin Türk dünyası üçün ortaq yazı dili formalaşdırmaq fikri necə qarşılandı? Qasparalı dili harda və necə yayıldı? Tərcüman qəzeti hansı əngəlləri aşaraq nəşr olundu? Qasparalı İsmail bəy tərcümanı 33 il nəyin bahasına saxlaya bildi? Və Səsən bəy Zərdabi əkinçini niyə uzun ömürlü edə bilmədi? İsmail bəy camiləri məktəbə, mollaları müəllimə necə çevirməyi bacardı? Və nəhayət, qadınlara azadlıq arzulayan İsmail bəy Qasparalı 19-cu əsrin 80-ci illərində təhsilli və mədəni bir qızla necə evlənə bildi? Bu və bənzər sualların cavabı İS proqramının İsmail bəy Qasparalıya həsr etdiyi iki hissəli radio dastanında açıqlanacaq. Radio dastan Şimal türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi necə açıldı adlanır.
İsmail bəy Qasprinskinin tərcüman qəzeti 1883-cü il aprelin 10-unda çıxdı. Beləcə, bahar günəşi ilə dünya dirilib çiçəkləndiyi günlərdə uzun illərdən bəri qarlı kəfənlərlə örtülüb ölü kimi uyuqlayan şimal türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi açılmış oldu.
Belişin mələkçiləri İsmail bəy Qasparalının seçilmiş əsərlərindən ibarət 3 cildliyini çap edən Türkiyəli professor Əli Yavuz Akpınar və hazırda Frəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyevdir. Birinci hissədə nələr eşitdiniz?
İsmail Qasparalı Kırım'da doğulub 1851-ci ildə. Onun atası zamanında Kafkasya'da, Tiflisdə Rusça tərcimlik yapmış Mustafa bəydir. Vəzifədən ayrılanda Vorontsov tərəfindən ona Asilzadə payəsi də verilmişdir. Anası da Kırım'dakı Asilzadələrə mənsubdur. 20 Mart 1851-də Növruz bayramından bir gün öncə Avcı köyündə doğar. Ailəsinin içərisində xüsusi dini, milli tərbiyə alar. Ondan sonra öncə məsciddəki əskəri məktəbə göndərilir. Orada 2 il qədər okuduqdan sonra Voronej şəhərinə keçir. Orada əskəri lisədə davam edir və sonra da Moskova əskəri lisəsinə nəql edilir. İsmail bəy 1867 yılında sınıf arkadaşı olan Mustafa Mirza Davidoviç ile birlikte Girit'teki bu Müslümanlara yardım etmek amacıyla askeri mektepten kaçır ve kayıkla Odessa'ya gelirler. Odessa'dan Türkiye'ye geçebilmeler çünkü pasaportları yoktur. Böylece yakalanırlar ve askeri mektepten de çıkardırırlar. Ondan sonra İsmail bəy zincirli medresede bir müddet Rusça ders vermek mecburiyetinde koyulur. Cezası böyle hesap edilir. Daha sonra da Avrupa'ya gelir. Avrupa'da 4 yıl kalır. Paris'e geçir. Turgenev Paris'tedir. Turgenev'in yanında katiplik yapır. Aynı zamanda reklam tercüme işleriyle meşgul olur. Demek ki Fransızcası, Rusçası mükemmel bir vaziyettedir o il. Gelip İstanbul'da bir il asker kimin, zabit kimin Osmanlı ordusunda işlemek isteyir. Ama o imkan verilmir. Bahçesaray'a kaydır ve Bahçesaray'da belediye reisinin muavini seçilir. Daha sonra belediye reisliğine gelir ve böylece siyasi, içtimai faaliyetlerine başlamış olur. Daha sonra da bir matbuat kurup neşriyata başladığı zaman Tonguç'u ilk defa çap edilir ama bu yaxşı çıkmır, litograf baskıdır. Daha sonra yaxşı çıkmayınca Tiflis'e müracaat edilir ve Tonguç daha sonra da Şafak adlı küçük periyodik mecmuaları Ziya matbaasında çap olunur. Yani Azerbaycan'ın alegası da o yıllardan başlayır. Hı-hı. Ondan sonra Tercüman Gazetesi'ni kurur elbette 1883. ilde ve ilk sayından itibaren Azerbaycan'la, İdil Ural bölgesiyle, Kazakistan'la bağlantılarının olduğunu görürüz. Yani İsmail Bey o ilk çıkardığı zaman da Rusya Müslümanlarının, Türklerinin tamamı onun okuçu kitlesi kimin kabul olunmuştu. Gaspıralı bunu fikirleşirdi ki bütün Türk halkları dil ve soy itibariyle birdirler, ekseriyeti Müslümandır. O halde bunlar da tek bir millet olmalıdır. Yani Gaspıralı'nın bu tüm Türk halklarını Türk umumi kimliği altında toplama fikri onu ortak edebi dile götürdü.
Gaspıralı'nın ideyası, yani ortak edebi dil, Azerbaycan'da hiç de hamı tarafından kabul olunmurdu. Ama bir tövlükte bu Rusya Türklerine, Rusya Müslümanlarına 1904'de meşgul olan en büyük ideyaydı ve demek olar ki Rusya Müslümanlarının 1905-6. Yılda geçirilen her 3 kurultayında ortak Türkçe meselesi müzakere olunmuştu. Ve bu da şüphesiz hemen kurultaya istikamet verenlerden biri kimi Gaspıralı'nın hizmetiydi, onun oynadığı rol idi. Ve öz dövrüne göre bu müterakki bir ideyaydı. Çünkü imperyanın ayır, parçala ve hüküm sür siyaseti hem de dil vasıtasıyla hayata geçirilirdi. Ama eğer Rusya'daki bütün Türkleri vahid bir edebi dil etrafında birleştirme mümkün olsaydı onlar hakikaten de büyük kuvveye çevrilebilirdiler ve tedricen de çevrilirdiler. Mes bunun karşısını almak için Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik şuarının hayata geçirilmesine Rusya resmileri tarafından her vasıtayla manisilik törədilirdi.
Onlara bu gazeti izah eyledi. Ne için gazete çıkarmak istiyor? Amalları nedir? Müslümanların marifeye ihtiyacı var. Bunların cehaletten kurtulması lazım. Hususen en çok üzerinde durduğu buydu. Müslümanlar İslam dinini yakşı başa düşmürler. Hurafelerle karıştırıplar. Bu dini temizlemek, İslam'ı ilk esas özündeki temizliğe kaytarmak lazımdır. Tercümanı çıkarır çıkarmaz eğitim meselesini, tedrisat meselesini gündeme getirdi. Yani Müslümanların kendi ana dillerinde eğitim yapmaları, tahsil yapmaları lazım. Gaspıralı'nın en büyük tarafı da bu. Ve bunu yapabilme için de mollayı muallime çevirdi. Ve yazdığı Hoca-i Sibyan adlı elifba ile de onlara safti elifbanı öğretti. Yani fonetikleştirilmiş bir elifba ile öz ana dillerini okup yazmayı öğretildi. Diğer bir başarısı daha var. Tabi bu işler için paraya ihtiyacı var. O zaman da tüm Rusya tacirlerini, Müslümanlarını hayriyeçiye çevirebildi. Ve onlar da servetlerini bu yolda harcadılar. Zerdabi Kafkasya muhitinde kalmıştı. Gaspıralı Kırım muhitinden işe çıkabildi. Ve dediğim gibi Zerdabi'ye Azerbaycan agniyaları, o zenginleri, tacirleri köme yetmediler. Yine Zerdabi'nin ikinci gazetesinin karşısında muhafazakar ulema, din adamları vardı.
İsmail Gaspıralı tabii ki farklı mühitte yaşıyordu elbette. Onun da gazetine Rusya hakim daireleri sümmehbet göstermirdiler. Ama doğrudan da daha ihtiyatlı münasibet nümayiş ettirerek, o ne dedi, sualtı kayalara tokunmadan öz tercüman gemisini irala parmağı bacarmıştı.
Beləliklə, Radio Dastanın ikinci hissəsinə başlayırıq. Bələdçilər dəyişməyib. İsmail bəy Qasparalının araşdırıcısı, Türkiyəli professor Əli Yavuz Akpınar və hazırda Qasparalının Firəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyev.
Bey, Gaspıralı'nın Ruslara teklif ettiği federatif devlet kuruluşu ideyası nece karşılanıp?
Federatif mi? O fikir bence düz değil. Kim değilse o fikir
yo,
düz
bu
değil.
Bu ideye 1917. yılda Rusya Müslümanlarının kurultayında meydana çıktı. Gaspıralı'nın dövründe öyle bir şey yokuydu. Federalistlerle unitaristler arasında böyle bir karşı durma olmuştu. Bazılar Rusya'nın unitar devlet gibi koruyup saklamak ve orada Müslümanlara, Türklere müeyyen medeni hukuklar almakın taraftarı kim çıkış edirdiler. Bu cereyanın başında Asetin Müslümanı Ahmet Salikov dayanırdı. Ama Mehmet Emin, Resulzade, Topçubaşov, Zeki Beyledi, Toğan ve başkalarının temsil olunduğu başka bir deste Rusya'nın federal devlet şeklinde teşekkül tapması ideyasını müdafiye edildiler ve kurultayda da bu ideye galip geldi. Gaspıralı'nın vefatına kadar hala Rusya'nın devlet şeklinin değişme hakkında söhbet olabilmezdi. Çünkü imperya kifayet kadar kuvvetliydi. Yalnız imperyanın sükutundan sonra onun yeniden hansı şekilde kurulması meselesi gündeliğe gelmişti.
Onda sualı dəyişirəm.
Ruslarla münasibətlər haqqında danışmaq olar.
Bəli, bəli, bəli, maraqlıdır.
Münasibətləri yumuşaq tutmaq istəyirdi. Rusları İslam xalqlarının mədəniləşməsi, maarifə qavuşması üçün ikna etmək istəyirdi. O Rusya müsəlmanları adlı əsərinin zaten ana fikri də budur. Bəli. Hatta daha da ileri giderek bir taktika da geliştirmişti. Rus Doğu Anlaşması diye bizim tercüme elediğimiz Rusça yazdığı 1894. yılda Rusça yazdığı eserde de bu fikrini vardı. Deyirdi ki Rusya'nın doğuda sarı ırk adlı düşmanı vardır. O sarı ırkla bu Kaspralı Moğolları, Çinlileri, Japonları nezerde tuturdu. O günkü dünyadaki etnografik bakış da buydu. Dünyadaki ırkları renklerine böyle beyaz ırk, sarı ırk, kara ırk diye bölürdüler. Ve deyirdi Rusya'ya bu doğudaki sarı ırk hem Rusya'ya düşmandır hem Müslüman Türk alemine düşmandır. Moğollar hususen. Batı'da da Avrupa Rusya'nın düşmanıdır ve hiçbir zaman Rusya'yı kabul edemeyecek. Ve aynı şekilde Müslüman Türk halklarının da Avrupalılar düşmanıdırlar. Ben ana hatlarıyla bahsediyorum. Ona göre Rusya bu Müslüman Türk alemiyle Avrupalı düşmanlara karşı batıdaki doğudaki sarı ırka karşı ittifak halinde olmalıdır. Ben burada da Avrasyacı teorilerden hareket ederek Gaspralı'nın bu fikirde çok ciddi olduğunu iddia edenler var. Ben o fikirde değilim. Gaspralı bilirdi ki Rusya Türk İslam alemine hususen Osmanlılara çok büyük zararlar verir ve gün geçtikçe de Avrupa'daki şeydeki Balkan devletleri istiklallerine kavuşurlar. Rusya bunların Ortodoks aleminin arkasında durur. Rumların hususen Bulgarların, Irkların. Onlara verdiği zararı azaltmak için bu işi söylüyordu. Samimi değildi. O bir taktikti.
Biz istedatlı bir milletiz. Bize yalnız medeniyeti kendi dilimizde öğrenme imkanını veriniz. Siz böyük kardeşler, bize aydınlık verin. Mektepte Rus dili, Ukraynalıların belə işine yaramadığı halda Tatarların işine necə yarar? Rus dili məktəb vasitəsilə deyil, həyat şərtlərinin dəyişməsi, dəmir yollarının və iqtisadi həyatın gəlişməsi nisbətində özlüyündən intişar edər. Müslümanlar arasında zərərli ünsür, onların aralarında yetişməyə başlayan və hər növ idealdan məhrum kosmopolit zübbələrdir. Bunlar nə İslam, nə də Rusiya üçün faydalı ola biləcəklərdir.
Ama Gaspralı zaten Rusları da bazen böyle medenilikten dolayı işte hatta Avrupa mesela İngilizler deyirdi Hindistan'da daha çok zulmedirler. Biz Rus idaresinde Müslümanlar daha rahatık. Böyle fikirler ileri sürerek Ruslarına münasebetleri belli bir siyasi taktikle yumuşak tutmak istiyordu. Onları ikna etmek istiyordu bazı meselelerde.
Sadece bu Rusya münasibette ben demek istedim ki hemen dövrede doğrudan da İsmail Bey'in Rusya münasibette sergilediği mövqe son derece mütereqqi sayılmalı. Tabii ki Rusya'nın ince Yavuz Bey hatırladığı kimi Rusya'nın əsrlərdən beri Türk düşmənçiliğini öz dövlət ideologiyasına çevirdiğinin fərqindeydi. Ama aynı zamanda o Rus idarəçiliyinin müəyyən liberalizminden yararlanmağı da zəruri sayırdı ve gösterirdi ki biz Rusya müsəlmanları təhsildə, elmdə, sənayedə, ticaret İrəli getmək üçün kifayət qədər imkanlara malikiz. Sadəcə bunun qarşısını alan İslam dünyasında yayılan cəhalətdir. Və bu cəhalət aradan qaldırılarsa, biz rus dilini biləriksə, ruslarla daha ünsiyyət qurub həm öz dərdlərimizi anladarıq, həm də rus idarəçiliyinin yaratdığı imkanlardan faydalana bilərik.
İsmail Bey'in hayatının son illerine qayıdaq deyirəm. Yavuz Bey, hayatın sonlarında tekrar Türkiye'ye geldi bile çıxır.
Bir neçə ay əvvəl.
Evet. Necə qarşılandı Türkiye'de İsmail Bey?
İsmail Bey'in Türkiye'ye çok gelip gelir ama bu onu ben Tercüman gazetini baştan sona kadar deyebilirim ki sayfa sayfa satır satır okumuşam. Ele zamanlar olur ki Türkiye'ye geldiğini söylemir. Halbuki Türk Devlet Arşivinde Gaspralı ile Tercüman gazetesiyle bağlı ben 40'a yakın senet aşikar eylemişim ve onların hamısını çap etme imkanım da olmadı. Görünür ki Türkiye'ye geldiğini zaman zaman Tercüman gazetesinde de yazmır. Çünkü o panslavistler, hususen kilise, ilminsk hekimi, ortodoks propagandası yapan, Türk halklarını Hristiyanlaştırmak isteyen zümreler Gaspralı'yı bir Osmanlı casusu kimi kaleme verirdiler. Ve Tercüman gazetesinin kapatılmasını istiyordular. Hatta Gaspralı daha da güzel bir iş yapıp ilminsk ölenden sonra onun hatıraları yayınlandı. O hatıralardan Tercüman hakkındaki ihbar mektuplarını tuttu Tercüman gazetesinde yayınladı. Orada bir biz acı bir şekilde de görürük ki İlminski birçok Türk ziyalısından daha çok İsmail Gaspıralı'yı doğru başa düşmüştü. Yani bir de böyle bir problem var. Ona göre de Türkiye ile münasebetlerini saklayırdı. Ama umumen söylesek onun Türkiye'deki İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleriyle çok yakışı münasebetleri var. Hatta Yusuf İzzettin Bey'le, yani Osmanlı Şehzadesi, ki maalesef o sonra esrarengiz bir şekilde intihar etti. Belki de öldürdüler onu, artık burada demeyi olmaz, bilmiyorum tam. Onun evinde yemeğe de gitmişti ve onu çok yakışı yetişmiş bir şehzade kimin, Türklük fikri olan, müterakki fikirleri olan bir insan kimin hatıralarında kısaca kıymetlendirir. Yani dolayısıyla Türkiye ile münasebetlerini mümkün olduğu kadar örtmeye çalışır Gaspıralı. Ona göre de Türk ziyalılarla alakalarını ancak ölümünden sonra yazılan yazılarda görürük, hatıratlarda görürük. Yani Türkiye ile münasebetleri oldukça fazla Gaspıralı'nın.
Onda bile bir sual vereceğim size. Kadınlara azatlık arzu uyan İsmail Gaspıralı.
Esas mesele odur.
Alemin İsvan jurnalda çap olunurdu. Evet. Tercümana elave kimi, yani kadın dünyası jurnalı. Öyle. Jurnalın düz esas siması Şefika Hanım'ıydı, onun kızı, ama müdür müherrir İsmail Bey'di ve tabii ki de ya da İsmail Bey'den gelirdi.
Əsrin 80-ci illərində İsmail bəy Qasparalı təhsilli, mədəni bir qızla necə evlənə bildi, necə ailə qura bildi? Lütfən onu da söyləyin. Axı o vaxt çox çətin idi. Həsən bəy çox böyük.
Əziz bir şeydir. Əziyyətlərdən keçmiş. Nağıllaşmış bir evlilik hikayəsidir. Yani. O təfərrüatla burada danışılmaz. Qısaca mən sizə sözü söyləyim. İlk evliliğini Bahçesaray'da bir imamın kızıyla yaptı. Din adamının kızıyla yaptı. Ve kızı Şefika Hanım hatıralarında deyir ki zihniyet uyuşmazlığı vardı aralarında. Adam ileri müterak ziyalı bir adamıdır. Türk İslam terbiyesi almış, evden başka bir şeyi bilmeyen, kadından geçinemedi ve ayrıldılar diyor. Şimdi onun dışında bu Tercüman gazetesini çıkarmadan evvel ona yakın Risale, 3'er 5'er sayfalık yayınladı Gaspıralı. Akçürün ailesinin Kazan'da, Sibirya'da geniş dokuma fabrikaları olan bir sanayici ailesi, Akçürün ailesi, Yusuf Akçür'e de o aileden. O ailede Rızaettin bin Fahrettin'in anlattığına göre Zöhre Hanım, daha sonra evleneceği Zöhre Hanım, Gaspıralı'nın bu yayınladığı risalelerden haberdar. Onları okumuş ve bunlar kim çıkarıyor, bu neler söylüyor diye onu çıkaranlara karşı içinde bir sevgi ve hayranlık duygusu taşımış. Sonra da amcasıyla beraber Kırım'a seyahate geldiklerinde Gaspıralı ile tanışıyorlar. Kırım seyahati sırasında. Herhalde iki genç birbirinden hoşlanıyor ki Gaspıralı Kazan'a giderek kızı istiyor. Ama zengin büyük sanayici Gaspıralı'ya kızını vermek istemiyor. Onun üzerine ikisi anlaşarak gizlice nikah kıydırıyorlar. Tabii nikah senedi olduktan sonra kızı babası önce inanmıyor. Sonra bakıyor ki nikah kıyılmış. O nikah senedinin İsmail Gaspıralı'nın arşivinde var. Yakında biz onun fotokopisini yayınladık bizim Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde. Hatta orada mehri muacceli, mehir bakışı dediğimiz ne kadar mehir vereceği meselesi bile var. Zöhre Hanım'la böylece evlenir. Atası razı da olmasa mecburen kızını verir ve onları yola salır. İleride matbaa kurulduğu zaman da Gaspıralı'nın Tercüman gazetesi için hem anası Fatma Hanım'ın hem karısı Zehra Hanım'ın mücevherlerini, sandıklarındaki kıymetli kumaşlı parçalarını satarak Tercüman gazetesine sermaye edindiğini biliyoruz. Yani böylece Zehra Hanım'ın onun hayatında çok önemli rolü var. 1897'de Türkiye'ye geldiğinde Malumat gazetesinde Gaspıralı'nın hal tercümesi çıkıyor. Orada da hususen Zühre Hanım'ın Tercüman gazetesinin yayınlanmasında, okucularla mektuplaşmalarda, onun postaya salınmasında birçok işinde Zöhre Hanım'ın Gaspıralı'ya çok kömek ettiği var. Yani dolayısıyla Gaspıralı'nın idealindeki kadın tipinin Zöhre Hanım olduğunu söyleyebiliriz. O Müslüman kadınların okunmasını istiyordu. Zaten demin üzerinden durdum. Gaspıralı'nın en büyük tarafından bir tanesi İslam dininin doğru anlaşılmasıdır dedim. İşte Gaspıralı hadislere, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere istinad ederek kadınların da okutulması gerektiği meselesini Tercüman'ın ilk sayılarından itibaren gündeme getirmiştir. Ve daha okuma yazma kursları yeni yeni açıldığı zaman, usulü cedid mektepleri yeni yeni açıldığı zaman bacısı Pembe Hanım'a yardım ederek Bahçesaray'da bir kız mektebi açtırdı. Bu belki de tarihi dakik, yani yanlış söylemeyeyim, Rusya'daki belki de ilk Türk Müslüman aleminde açılan ilk kız mektebiydi. Yani bu Gaspıralı'nın kadınlara verdiği ehemmiyet en güzel şekilde, biraz da fantastik bir şekilde kadınlar ülkesinde var. O kadınlar ülkesindeki povesti okusanız görürsünüz ki İslam alemindeki kadın tam ters, kadının cemiyetteki konumu, mevkii tam ters çevrilmiştir. Orada kadınların hakim olduğu bir Afrika vahşi ülkesinden söz edilir. Kadınlar devleti idare etmektedirler, ordu kadınlardan kurulmaktadır, her hak kadınlarındır, erkekler evlerinden dışarı çıkamazlar, yüzlerde namahreme gösteremezler. Böylece Türk İslam alemindeki kadını ters çevirmiş. Hatta biraz da burada Mirza Fethel Akhundov'un Özgür Jordan'daki Hatem Han Ağa'nın sohbetine biraz benzer bir sohbet var. Diyor ki buradaki kadınlar çok er de alabilirdiler. Yani Hatem Han Ağa'nın meşhur Özgür Jordan'ın söylediği sözleri hatırladım. Yani burada ustalıklı bir şekilde Molla Abbas Fransevi imzasının altına saklanarak İslam Türk dünyasındaki kadının feci vaziyetini, onun eve kapatılmasını, dünyadan haberdar cahil bir şekilde bırakılmasını çok sert tenkit etmişti ki tercümanda açık imzayla böyle şeyler yazamaz. Ama daha sonra mesela hususen kadınlar için yazdığı 1903'te Kadınlar diye küçük bir kitabı da var. Orada özellikle kadın meselesi üzerinde artık 1903'te daha rahat konuşmaya başlıyor. Yani dünyadaki İslam aleminde kadın haklarını savunan ilk insanlardan birisinin İsmail Gaspıralı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bir alamettar faktı da belirtmek lazımdı ki İsmail Bey'in ailesinden de 1918-20 yıllarda mevcut olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birinci hanımı büyüyüp, yani Şefika Hanım, 1903 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin geleceği başnaziri Nesip Bey, Yusuf Beyev'le aile kurmuştu. Bu aileden Gaspıralı'nın iki nevesi dünyaya gelmişti. Yani Şefika Hanım da öz dövrünün son derece açık fikirli kadınlarından biriydi ve hatta 1917 yılında Rusya İmperiyası'nın sükutundan sonra o demeli Kırım'ın azatlığı uğrunda, Kırım Tatarlarının, Türklerin azatlığı uğrunda mübarezenin ön sıralarında gelen siyasi kadimlerden biri olmuştu. 1919 yılında Bakı'ya gelenden sonra bu faaliyetini Bakı'da devam ettirmişti ve Türk dünyasında ilk uşak bahçelerini o zaman Bakı'da kurmuştu. Tabi bu da Gaspıralı ideyalarının, Gaspıralı'nın aile terbiyesinin, onun kadına münasebetinin başka bir yaşam sayesi, yayılma sayesi sayılabilir.
Vilayet Bey, lütfen Frengistan mektuplarından da biraz danışın. O çaptadır diyesen.
Bir neçe defa artık Ali Yavuz Bey bu meseleye tokundu. Ben bilirim ki bu doğrudan da 19. esrin sonlarında meydana gelen bu eser, hem Mirza Fedeli Akhundov'un Kemalit Dövle mektupları, hem İbrahim Bey'in seyahatnamesi, hem Sultan Mecid Genizade'nin mektubatı, Şeyda Bey eserlerle bir sırada epistolyar janrından, yani mektup janrının imkanlarından yararlanarak Müslüman dünyasının problemlerini gündeliğe getirmeye bakımından çok ciddi bir eserdi. Ben bu eserle Yavuz Bey'in tertip elediği 3 ciltlik Gaspıralı eserlerinde tanış oldum ve onun bugün de öz aktüallığını, ehemmiyetini sağladığını düşünerek onun Azerbaycan Türkçesinden çevirmeye karar aldım. Bu tercüme de Azerbaycan Jurnalı'nda yayınlandı. Ben istedim onu ayrıca bir kitap şeklinde de çap elettirem. Çünkü bu eserde tokunulan metlebler, eğer bugün diye ki Azerbaycan için, çağdaş Türkiye için meyen kadar öz ehemmiyet nitelipse, İslam dünyası için, Türk dünyası için bütövlükte burada önemli megamlar çoktur. Burada Gaspıralı'nın birçok içtimai siyasi meselelere münasibeti öz eksini tapır. Burada tekçe hem kadına münasibet var, hem cemiyette giden proseslere münasibet var, hem şerq-qərb karşılaştırılması var, hem İslam medeniyetinin büyüklüğün ve azametin gösteren megamlar var. Xüsusilə bu eserin İspanya ile bağlı sayfalarında Kordoba hilafetinin gördüğü büyük işler göz önüne getirilir. Mən bir müddət əvvəl həqiqətən də Kordobada və Granada'da olarkən ərəblərin orada necə böyük bir mədəniyyət yaratdıqlarının şahidi oldum. Və İsmail bəy bu barədə təxminən 130 il bundan əvvəl danışırdı və müsəlmanları bu yolla ruh düşkünlüyünə qapılmamağa, böyük ənənələrə söykəndiklərini onlara xatırladırdı. Və necə deyirlər, bir dəfə su gələn arxa bir daha gələr düşüncəsi ilə onlara bu qədim mədəniyyətdən yararlanıb yenidən mədəni dünyanın tam hüquqlu üzvü olmaq fikrini aşılamağa çalışırdı. Bu cəhətdən o əsər indi də böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni burada dəfələrlə, bu söhbət müddətində dəfələrlə qeyd olunduğu kimi, İsmail bəy müsəlmanlığı elmin yolunda, maarifin yolunda, tərəqqinin yolunda əngəl saymırdı. Və bu fikir Azərbaycan maarifçilərində də geniş yayılmışdı. Xüsusən 19-cu əsrin sonlarında Qafqazda rus dilində çap olunan Novaya Bazreniya qəzetində İslamın qızıl dövrü haqqında geniş müzakirə açılmışdı və Azərbaycanın bir sıra görkəmli xadimləri bu müzakirələrə qoşularaq İslamın nəyə qadir olduğunu, tarixin müəyyən mərhələsində Qərbin bir sivilizasiya müəllimi kimi çıxış etdiyini faktlarla ortaya qoyurdular. Və eyni məqamlara biz İsmail bəyin bu kitabında da rast gəlirik. Biz yəni müsəlman dünyasının ayrılmaz bir hissəsiyik və necə deyirlər, özən billahis və öz dinimizdən daşınmaq fikrində deyilik. Ona görə bu dinin işıqlı cəhətlərin, mütərəqqi cəhətlərin, qürur doğrucu cəhətlərin öyrənməyə də böyük ehtiyac var. Bu cəhətdən İsmail bəyin bütün yaradıcılığı eləcə də Frəngistan məktubları gözəl bir örnəkdir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Söhbətimiz demək olar ki, bitir. Əgər əlavəniz varsa, buyurun.
Sevdə xanım, mən bir şey əlavə etmək istərdim.
Buyurun.
Qasparalının bütün külliyyatını mən nəşrə hazırlamışam. Yəni, o tərcüman qazetində çıxan bütün yazılarını, roman hekayələri çap olundu, amma günlük yazılarının tamamı, hatta imzasız yazılarını da aşkar edib, onları çap edəcəyim. Onu söyleyeyim ki, bunlar 10 cilt qədər olar. Hər bir cilt 450-500 səhifə olmaq üzərə 10 cilt qədər olacaq. Yəni, İsmail Qasparalının bu külliyyatı ortaya çıxmadan onun fikir hayatının inceliklerini tahlil etmek bence doğru değil. Çünkü o bu yazılarında kendi fikir hayatındaki prosesleri de gösterir. Onları bir dikkate almak lazım. Ayrı bir şeyle Azerbaycan'la bağlı söylemek isteyeceğim. Tercüman gazetesinde Azerbaycan fikir ve edebiyat hayatı üzerine ben bir master tezi yaptırdım. Yılmaz Özkaya adlı talebeme hususi bir kitapça şeklinde henüz çap olunmuyor. Orada Azerbaycan'la Tercüman gazetesinin ne kadar alakasının olduğunu yani hayretler içinde izleyebilirsiniz. Hususen yani o Akgül Destesi adlı veya Mebadi Temaddünü İslamiyanı Rus adlı Rusya Müslümanları arasında medenleşme hareketi nasıl başladı? Kimler bunlara öncülük etti dedik de orada hususen mesela Akgül Destesi'nde de Mirza Fethel Akhundov'dan Hasan Bey Zerdabi'den uzun uzun söhbetidir. Hatta bunların içerisinde Akhund Yusuf Talipzade de var. Yani dolayısıyla bu Azerbaycan'la bağlı Tercüman gazetesinde haddinden artık materyal var. Onların dikkatli bir şekilde işlenmesi, tetkik olunması lazım. Ama Tercüman gazetesi Rusya'daki bütün kitaphanelerden haradasa çıkarılıp imha edildiğine göre bunun koleksiyasını tapabilmeyiz. Ben nice illerde uğraşırım ve en mükemmel koleksiyonu oluşturmuşam, teşekkür etmişim. Bu kitaplar inşallah çap olundan sonra Tercüman gazetesinin tamamını internette okuyucuların, tetkikatçıların hizmetine sunacağım. Onu özellikle dikkatini
çekiyorum. Çok güzel bir iş oldu.
Teşekkür ederim size.
Bilal Bey'le biz de böyle uzun illerden sonra görüştürdüğünüz için size de çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Ben de herkese teşekkür ederim.
Ben de sadece bir şey alabilmek isterim ki 1914. yılın sentyabrında İsmail Bey Qasparalı Hakk'ın rahmetine kavuşanda onun ölümüne ilk yangı sedaları Bakı'dan eşidilmişti. Hadi onun bakayım. Üç merasimi qeyd olunan gün Elmerdan Bey Topçubaşov'un Kaspi gazetinde büyük megalesi çap olunmuştu ve o megalede bir ürek yangısıyla deyirdi ki Rusya Türkleri özlerinin en büyük kaybını verdiler çünkü bugün İsmail Bey'i əbəz eləyəcək hiçbir insanımız yoktu.
Kaspirinski öldü. Amansız tali Gəddar Əli də işıq saçan Şamı söndürdü. Bununla da müsəlmanları dərin ələm və qüssəyə qərq etdi. Müsəlmanlar arasında doğma xalqın mənafeyinə, səmimi qəlbdən bağlı olan ictimai xadimlərə çox az təsadüf edildiyindən ələm və qüssəmizin miqyası da böyüdü. Çünki indi unudulmaz İsmail bəy Kaspirinskini əvəz etməyə başqa adamımız yoxdur. Elmerdan Bey Topçubaşov, Kaspi Gazeti, 1914. il.
Bence Azerbaycan'da İsmail Bey'in demeli ürəkdən sevdiyi, Türk dünyasının qabaqcıl hissəsi saydığı, hatta qohumlaşdığı Azerbaycan'da düşünürəm ki İsmail Bey'e verilən büyük bir qiymət idi.
30 senelik möcizə və nəsihətlərinə, rəhbərliyinə, irşadlarına alışılmış olan bir mürşidin, bir ustadın və dostun vəfatından sonra ondan bəhs etmək, kəndisi əbədiyyən qayıb olaraq getdiyindən yalnız əsərlərini təhəttür eyləmək nə qədər əlim və fəci bir vəziyyətdir. İsmail bəy Türkliyə aid fəaliyyəti üçün şu düsturu ittihaz etmişdi. Fikir, lisan və his birliyi. Təbiri axırla İsmail bəyin təqib etdiyi qaya Türklərə kəndilərini tanıtdıraraq, şuuri milliyyələrini inkişaf etdirərək onlara bir olduqlarını təlqin etməkdən ibarət idi. Fikir, lisan, his birliyini duymuş olan bir qövm zaten şuuri milliyyəti və vəhdət mənəviyyəsini duymuş deməkdir. Əhməd bəy Ağoğlu, Türk Yurdu Məcmuəsi, 1914. il.
Və Yavuz Bey'in bu dediği haber beni çok sevindirdi ki biz yakın gelecekte İsmail Gasparalı'nın külliyatıyla tanış olmak imkanı elde edeceğiz ve hakikaten de hemen külliyatın vasıtasıyla tekçe İsmail Bey'in değil, tekçe Kırım Türklerinin değil, bütün Rusya Türklerini ve büyük Türk dünyasının fikir hayatını izleme imkanı kazanacak.
Sağ olun, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz.
Azadlıq Radiosunun İS proqramında Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümünün 100 illiyində xatırladıq. İsmail bəyi bu izdandılar. Türkiyədən Əli Yavuz Akpınar, Macaristandan Vilayət Quliyev, mətbuat araşdırıcısı Şirməmməd Hüseynov və bütün sevənləri, biz də içində Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Bizim
Հաշեմ ձեզ եւիզու ապխաձեպի, მაგრამ ցուս ռուսული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
Իրադ ისტორიები და პოლიტიკური нараტივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს, საღამოს 7 საათიდან, ახალი ამბების შემდეგ.